Ayrım 22.
Osmanlı'nın kaderini değiştirecek Büyük Bulgaristan ayaklanması başlamıştı. Önce tek tek tetiş eylemleri yapan komitacılar, sonunda büyük bir ihtilali başlatmaya karar vermişler, ihtilalin başlama işareti olarak da her yanda ateşler yaktırmışlardı. Yıllarca sürecek garip bir savaş başlıyordu. Padişahın 3-5 çapulcu, Baba Ali'nin resmi açıklamalarında eşkıya dediği Bulgar komitacıları, subayların pek alışkın olmadığı gerilla savaşına girişiyorlardı. Bundan sonra 3. Ordu'nun subayları eşkıya takibine çıkacaklar, Bulgar komitacılardan suikast yapmayı, adam vurmayı, dağlarda pusu atmayı, dağ başlarında yaşamayı öğreneceklerdi ve bu öğrendiklerini daha sonra kendileri uygulayacaklardı. Cevat Bey'in Osman'a söylediği gibi, eşkıya ile eşkıya usulleriyle dövüşen sonunda eşkıyalaşırdı. Ondan sonraki aylar Makedonya için bir cehennemdi. İki tarafın düşmanlığının karşılıklı aynalar gibi çoğalttığı vahşet her yana yayıldı. Bulgar komitacıları amansız bir öfkeyle Müslüman köyleri basıyorlar, çoluk çocuk öldürüyorlardı. Karşılığında Bulgar köyleri askerler tarafından basılıyor, komitacılar hakkında bilgi almak için köy halkı işkenceden geçiriliyordu. Her yeni ölümle, her yeni baskınla nefret daha büyüyor, her türlü cinayet mubah hale geliyordu. Subaylar Bulgarlardan ayaklandıkları için padişahtan da memleketi bu hale düşürdüğü için nefret ediyorlardı ama padişahı ileride Bulgar komitacılardan öğrendikleri yöntemlerle devireceklerini o sırada daha bilmiyorlardı. Hikmet Bey'le arkadaşları arasında ilk görüş ayrılığı Bulgar isyanının patlak verdiği o Temmuz gecesinden yaklaşık 6 ay sonra yağmurlu bir gece genel merkezde yaptıkları tartışma sırasında ortaya çıktı. Hikmet Bey, geçen zaman içinde cemiyetin en güvenilir azalarından biri olmuş, herkesin saygısını kazanmıştı. Hafiyeler ondan şüphelenmedikleri için genellikle bir yerden bir yere gidecek haberleri o götürüyor, teşkilat içindeki bağlantının sağlanmasında önemli bir rol oynuyor, gündüzleri olduğu gibi gecelerinin çoğunu da evinden dışarıda geçiriyordu. Hem istibdalla mücadele ediyor hem de karısından kaçıyordu. Mehpare Hanım'la iki yabancı gibi yaşıyorlardı, yatak odalarını ayırmışlardı. Karısının aşkını yeniden kazanamayacağını anlayan Hikmet Bey, çaresizlikle biraz daha büyüyen acısını ve özlemini dindirebilmek için kendi karısından kaçmaya başlamış, araya giren mesafenin yaralarını iyileştirebileceğini düşünmüştü. Rukiye'den başka hiçbir ölünün gösteremeyeceği bir açık sözlülükle, "O günlerde yaralarını yalayan bir köpek gibiydim," demişti Osman'a. Pencerelerde yağmurun sesi şakırdarken Hikmet Bey bütün arkadaşlarına sormuştu çoktandır sormak istediği soruyu. Aslında Bulgarlar ne istiyor? Hep birazdan cevap vermişlerdi. İmparatorluğu bölmek istiyorlar. Hikmet Bey bu cevaptan tatmin olmadığını göstermek ister gibi başını sallamıştı. Ama asıl gayeleri ne? Niçin bu insanlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar? Kimse imparatorluğu parçalamak için ölmez. Daha kutsal bir amaç olması gerekir ortada. Hikmet Bey'in ne demek istediğini anlamayan arkadaşlarının çoğu susmuş, birkaçı mırıldanır gibi cevap vermişti. Hürriyet istiyorlar. Biz ne istiyoruz? Bu çok sevdikleri bir soruydu. Gene hep birlikte gürler gibi cevap vermişlerdi. Hürriyet istiyoruz. O zaman da aklını kurcalayan soruyu masanın ortasına koyuvermişti. Onlar da biz de hürriyet istiyorsak niye onlarla savaşıyoruz? Niye onları öldürüyoruz? Cevap bir uğultu gibi geldi. O başka, bu başka. Hikmet Bey sükûnetini hiç bozmadı. Başka olan ne? Elinde hep bir kamçıyla dolaşan süvari binbaşısı Naci Bey, gür sesiyle diğerlerini bastırıp hiddetle sordu. Siz ne demeye çalışıyorsunuz Hikmet Bey? Nedir sizin teklifiniz? Topraklarımızı Bulgarlara mı verelim? Hürriyetle ihaneti vataniyeyi birbirine karıştırmış olmaz mıyız o zaman? Daha yarım saat evvel çok iyi dostları olan bu subayların bir anda kendisini hainlikle suçlayabilecek kadar değişmeleri, tartışmadan hüküm vermeleri Hikmet Bey'i sandığından daha fazla etkiledi. Aklından güvenilmez bunlara diye geçirdi. O günden sonra cemiyetin askeri kanadına karşı hep şüpheyle yaklaştı ama orada sakin bir sesle düşüncesini açıklamaktan da kaçınmadı. İki tarafta hürriyet istediğine göre dövüşmenin, insanların birbirini öldürmesinin ne faydası var? Onlarla konuşur, hürriyetin gelmesinden sonra yeni bir idare kurabileceğimizi söyleriz. Nasıl bir idare olacak bu Hikmet Bey? Gene merkezi bir idare olur ama Bulgarlar iş işlerinde serbest olurlar. Gene hep bir ağızdan itirazlar yükseldi. O zaman hepsi aynı şeyi ister. Bulgarlarla bitmiyor ki bu. Sırplar var, Araplar var, Ermeniler var, Arnavutlar var, buradaki Yunanlılar var. Naci Bey'in gür sesi hepsini bastırmıştı. Bu, imparatorluğu bir arada tutmaz, aksine parçalar. Peki biz ne yapmayı düşünüyoruz, dedi Hikmet Bey. İdareyi bir gün alırsak şayet hürriyet isteyen insanları öldürmeye devam mı edeceğiz? Biz istibdada karşı çıkarken kendimiz mi müstebit olacağız? Bunu mu istiyoruz? O gün bu tartışmadan bir sonuç alamadılar ama subayların arasında bu tür tartışmalar sürüyordu. Bulgarlar karşısında kendilerinin kim olarak mücadele ettiğini tam isimlendiremiyorlardı. Biz Osmanlıyız deseler, Bulgarlarla Sırplar da Osmanlıydı. Onlar da imparatorluğun tebaasıydı. O zaman kendilerini ayaklananlardan nasıl ayıracaklar, onlarla nasıl mücadele edeceklerdi? Günlerce, aylarca süren tartışmalar sonunda Cevat Bey'in deyişiyle imparatorluğu bir daha düzelmeyecek bir şekilde parçalayacak cevabı buldular. Biz Türk'üz dediler. Böylece imparatorluğun sahibi Türkler ve onların kulları olarak zihnen ikiye bölündü imparatorluk. Parçalanmaya giden asıl büyük adım atılmış, Türk sözcüğü yeniden keşfedilmişti. Cevat Bey, bu sözü biz mi bulduk yoksa biri bize bunu buldurdu mu? Bunu da hala anlamış değilim, demişti Osman'a. Türklüğü keşfettikten sonra subaylar daha ateşli bir hale geldiler. Bulgarların milliyetçiliği onları da milliyetçi yapmış, bütün ırkları ve dinleri bir araya toplayan imparatorluk fikri bir kenara bırakılmıştı. Hikmet Bey ise belki de annesinin Mısırlı olmasından kendini Türk gibi değil Osmanlı gibi hissediyor, imparatorluğun ırklar kavgası içinde dağılmaması gerektiğine inanıyordu ama onun bu inancı pek taraftar bulmuyordu. Arkadaşlarının istibdada kendisi kadar karşı olmadıklarını, hürriyet fikrini değişik bir tarzda değerlendirdiklerini görmek Hikmet Bey'i biraz sarsmıştı ama gene de zamanla tartışa tartışa ortak bir yol bulabileceklerine inanmaya çalışıyor, ailesinden sonra bir de mücadelesinde hayal kırıklığına uğramaktan korkuyordu. Bir daha uzun zaman bu tartışmalara girmedi ama asıl kötü günlerin geldiğinin farkında değildi. Rukiye her zamanki açık yürekliliğiyle, "Annemdeki değişikliği ilk ben fark ettim zannımca," demişti. Birden gençleşmişti. Rukiye artık 15'ini geçiyordu ama çarşaf giymeyi reddediyor, gittiği Fransız lisesindeki yabancı arkadaşları gibi giyinmekte ısrar ediyordu. Mehpare Hanım da dahil kimse ona söz geçiremiyordu. İradesi ve kararlılığı herkesi geri püskürtüyordu. Zaten o sıralarda Mehpare Hanım'ın da Rukiye'nin çarşafıyla alakadar olacak vakti pek yoktu. O güne dek hiç rastlamadığı türde bir adamla tanışmıştı ve tenleriyle konuşan insanların gizli şifreleriyle o adamda istediği bir şeyler olduğunu hissetmişti. Hikmet Bey gibi melezdi o adamda. Babası İtalyan, annesi Yunanlıydı. Serez civarında ailesinden kalma sonsuz gibi gözüken bağları ve büyük şaraphaneleri bulunuyordu. Aslında yüz hatları yakışıklı değildi, hatta çirkin bile sayılabilirdi. Kırbaç gibi incecik, sinirli bir vücudu ve it bir gülüşü vardı. Hali tavrı diğer erkeklere hiç benzemiyordu. Mehpare Hanım bunun hallerini tarif edecek sözcüğü uzun zaman bulamamıştı. Ancak daha sonra Osman'a cilveli bir adamdı demişti. Bir kadın gibi sokulgandı. Kadınlar erkeklere nasıl sokuluyorlarsa o da kadınlara öyle sokuluyordu. Yumuşak sesi, dokunuşlarının da yumuşak olduğunu hissettiren uzun parmaklı esmer elleri kadınların hemen ilgisini çekiyordu ama hiç beklenmedik anlarda gözlerinde parlayıveren vahşi bir ışık görülüyordu ki kadınların asıl ilgisini çeken de galiba sesinin yumuşaklığına hiç uymayan bu ışıktı. Kadınları hem çekiyor hem ürkütüyordu ve bu tuhaf karışım kadınlar için dayanılmazdı. Çevresine sokulan her kadında kendine dokunma ihtiyacı uyandırıyor, hiçbir zaman kaba nükteler yapmamasına rağmen konuşmalarında hep sevişmeyi hatırlatan bir şeyler bulunuyordu. Mehpare Hanım sinirli bir sesle "Fahişe tabiatlıydı," demişti. Onunla konuşan kadınlar, onun konuştuğu ve düşündüğü tek kadının kendileri olduğu duygusuna kapılıyorlardı. Konstantin Cesar Togliatti, Mehpare Hanım'a ilk tanıştıklarında, "Bir dolandırıcı ismi bu ama daha iyisini bulamadığımdan bir türlü değiştiremedim," demişti. Mehpare Hanım'a gizli ya da açık hiç kur yapmamış, konsolosluk davetlerinde, Selanik'teki Avrupa kolonisinin sık sık düzenlediği partilerde karşılaştıklarında güzelliğinden bir kere bile söz etmemişti. Yalnızca bir seferinde o yumuşak sesiyle "Canınızı sıkan bir şey mi var?" diye sormuştu. Mehpare Hanım sert bir sesle cevap vermişti. "Ne münasebet? Bilmiyorum, sizi biraz sıkıntılı gibi görüyorum da." Mehpare Hanım cevap vermeden arkasına dönmüştü. Bu tuhaf adamın sabırla kendisini beklediğini biliyordu. Sanki Mehpare Hanım'ın bir gün kendisine geleceğinden emindi ve bu güveniyle sinirine dokunuyordu ama Mehpare Hanım gittiği her davette gözleriyle önce onu arıyordu. Bu uzun isimli, ne Yunanlıya, ne İtalyana, ne de Osmanlıya benzemeyen adamla sevişmenin nasıl bir şey olduğunu merak etmekten kendini alamıyordu ve daha fenası onun bunu sezdiğini hissediyordu. Konstantin'le ilgili dedikodular, Selanik sosyetesinin en sevdiği konulardı ve her hafta onun başka bir kadınla olan macerası anlatılıyordu. Bunları her duyduğunda Mehpare Hanım yüzünü asıyor, içten içe hiddetleniyordu. Hikmet Bey, bir hava cereyanının ortasında kalmış bir adam gibi çevresinde bir rüzgarın dolaştığını hissedip ürperiyordu ama görünürde hiçbir şey yoktu. ele gelmeyen, göze görünmeyen, anlatılamayan, sadece hissedilen bir şeyler oluyordu ve bunu hissetmesine rağmen karşı çıkamıyor, olacakları durduramıyordu. Sadece bir keresinde, "İsterseniz sizi İstanbul'a babamın yanına göndereyim," demişti Mehpare Hanım'a. "Buralar karışıyor, orada daha güvende olursunuz." "Çocukları burada bırakamam." "Onları da götürün, okulları var." Hikmet Bey hemen ona da bir çare bulmuştu. "Bu sene ara verirler, ben onları hususi hoca tutarım." Mehpare Hanım kestirip atmıştı. "Burada kalmam daha münasip. Kimsenin zevcesi gitmiyor zaten. Benim gitmem yakışıksız olur." Mehpare Hanım jurnallenmekten korktukları için birkaç tüccar dışında kendilerinden başka hiçbir Osmanlı'nın katılmadığı partilere her seferinde biraz daha heyecanlanarak gidiyor. Hikmet Bey'in padişahın doktorunun oğlu olmasının kendilerine tanıdığı ayrıcalıkla katıldıkları bu toplantılarda bir köşeye çekilip uzun uzun Konstantin'i izliyordu. Konuşmasını, gülüşünü, bakışını, zengin Akdeniz jestlerini, zaman zaman gözlerinde parlayıveren ışığı, vücudunu. Yanına gelmesini bekliyordu ama o gelmiyordu. Mehpare Hanım'ın dediği gibi onda bir orospunun sezgileri vardı. Sadece bir keresinde esmer bir kadınla dans ettikten sonra Mehpare Hanım'ın yanındaki boş sandalyeye oturup dipleri terleyen saçlarını elleriyle taramış, biraz havadan sudan söz ettikten sonra çok sıradan bir şeyden söz eder gibi konuşmuştu. "Ben bağlarda büyüdüm. Üzümlerin olgunlaşmasını bekleyerek geçti çocukluğum. Babam bana sabırlı olmasını öğretti. Sezar konsolosluk daveti. Babam Sezar derdi, annem Konstantin. Aile içinde küçük bir milliyetçilik çekişmesi. Neyse, ne diyordum? Sezar dedi. Beklemesini öğrenmelisin. Erken koparılan üzümlerden kötü şarap olur. İçemezsin." Sonra hafifçe Mehpare Hanım'a sokulmuştu. "Ama çürütecek kadar da beklememelisin. Öyle demişti babam." Mehpare Hanım alaycı bir şekilde tebessüm etmişti. "Hayatınız üzümlerin başında beklemekle geçti herhalde ondan sonra." Konstantin gülüvermişti. Küstahça bir şeyler vardı gülüşünde. "Yo, üzümlerin ne zaman olgunlaşacağını öğreniyor insan. Başında beklemek zorunda değilsiniz. Gidiyor, dolaşıyor, sonra zamanı geldiğinde dönüp olgunlaşan salkımları koparıyorsunuz. Şimdi müsaadenizle gidip biraz daha dans edeyim." Aylar geçiyor, Mehpare Hanım evde biraz daha suskun ve huysuz oluyor, kocasıyla hemen hemen hiç konuşmuyor, sık sık çocuklarına çıkışıyor, hizmetçileri azarlıyordu. Hikmet Bey ise eve herkes yattıktan sonra gelip yatıyor, sabahları da erkenden kimseye görünmeden gidiyordu. Bulgar meselesindeki tavırlarının belirsizliğinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen cemiyetin işlerine veriyordu kendisini. Cemiyette de sinirlilik hakimdi o sıralarda. Bulgar isyanı genişleyerek sürüyor, cemiyete katılan azaların sayısı artıyor. Lakin ne yapacaklarına, gayelerine nasıl ulaşacaklarına, hürriyeti memlekete nasıl getireceklerine dair aydınlık bir yol çizilemiyor, teşkilatı toparlayacak tartışmasız bir önder kadroda ortaya çıkmıyordu. İstanbul'sa Selanik'teki gelişmelerin ciddiye alınması gerektiğini hissedip baskının ve hafiyelerin sayısını arttırıyordu. Henüz özel tedbirler alınmıyordu ama yakında İstanbul'un bir şeyler yapacağını herkes hissediyordu. Akşam iniyordu. Güneş zirvelerinde hiç kimselerin göremediği benekli kar kaplanlarının, gümüşü vaşakların, altın sarısı parsların, siyah tüylü ayıların yaşadığı söylenen dağların tepelerine bir mızrak boyu yaklaşmış, ovadaki ağaçların gölgeleri uzamıştı. Sabahtan başlayan müsaademe hiç kesintisiz sürüyordu. Bir aydan beri izini kovaladıkları Kaptan Uzunoflu adamlarını güneş doğarken kıstırmışlardı ama tahmin etmedikleri bir güçle karşılaşmışlardı. Bulgar komitacılar araziyi kendilerinden daha iyi tanıyorlar. Askerler bir yana hücum ederken onlar gizli patikalardan, su geçitlerinden geçip başka bir yandan ateşe başlıyorlardı. Ragıp Bey sabahtan beri bıyıklarını ısırarak sövüyor, bir yandan Bulgarları kuşatmaya uğraşırken bir yandan da müfrezesini bir kuşatmaya düşürmemek için peş peşe emirler veriyordu. Yozgatlı Şaşı Çavuş'a mermi sesleri arasından sesini duyurabilmek için bağırdı. "Sen iki mangayla sol taraftaki söğütlerin oraya doğru yayıl, bu deyyuslar kuşatmaya uğraşıyorlar bizi." Şaşı Çavuş gavur dölüne söverek iki mangayı söğütlüye doğru kaydırırken Ragıp Bey'in önündeki kayalığa çarpan mavzer mermisinin kopardığı bir taş parçası yerinden fırlayıp sol omzuna değdi. Ragıp Bey önce vurulduğunu sandı ama bakınca üniformasının yırtıldığını ama yalnızca etinin kızardığını görerek taş çarptığını anladı. Omzunu ovuşturarak başını kaldırdı. Makedon dağlarının yol vermez vahşi zirveleri, batan güneşin ışıklarının yansımalarıyla ateşe tutulmuş demir gibi kızıl kahverengi, mor, eflatun renklere bürünmüşler, masal ejderhaları gibi kafalarını dikmişlerdi. Birden ensesinin dibinde Yozgatlı Çavuş'un sesini duyup irkildi. Dalmış, geldiğini duymamıştı. Gece bastırıyor beyim. Bu it dölleri çekiliyor galiba. Arkaları bataklık. Çekilecek yerleri yok. Sıkıştılar. Kasabaya bir adam sal hemen. Sabaha kadar bize birkaç bölük yollasınlar. Kuşatmayı güçlendirelim. Yaralımız var mı? Üç yaralımız var ama kulak asma beyim. Yaralarının bir ehemmiyeti yok. Tepeler kararmış, dağların simsiyah gözüktüğü lacivert bir gece çökmüştü. Sivri yamaçların arasından Arap hançeri gibi keskin bir hilal doğuyordu. Sabahtan beri süren silah seslerinden sonra aniden bastıran sessizlik, insanı silah seslerinin gürültüsünden daha fazla endişelendirip ürkütüyordu. Bir kayaya sırtını dayayıp azık torbasındaki bayat tayını çıkardı. Mataradaki ılık suyu katık edip yedi. Sonra bağdaş kurup bir sigara yaktı. Almanya'dan döneli beri bir yıldan fazladır bu dağlarda eşkıya takibindeydi. Günlerce, haftalarca dağlarda kalıyor, ancak arada bir karargahına dönebiliyordu. Kısa zamanda subay arkadaşları arasında sivrilmişti. Prusya ordusunda edindiği bilgiler, çarpışmalara gözü kapalı atılması, hiçbir görevden kaçınmaması, yaptıklarıyla asla övünmemesi onu saygı duyulan bir subay yapmaya yetmişti. Selanik'e döndükten 2 ay sonra ziyaretine gelen Cevat Bey, onu cemiyetteki arkadaşlarıyla tanıştırmış, düzenlenen bir törenle kendisi de resmen üye olmuştu. Sigarasını bitirirken çavuş geldi. Haberciyi saldım beyim, nöbetçileri diktim. Asker yorgun mu? Yorgun ama sıkıştırdık diye seviniyorlar. İyi, ben biraz kestireceğim. 2 saat sonra uyandır beni. Baş üstüne beyim. Şaşı çavuş kayaların arasından sekerek uzaklaştı. Yıllardan beri ordusu Güneş, imparatorluğun dört bir yanına dolaşmıştı. Hala subaylarla, köyün ağasıyla konuşur gibi konuşur, bir türlü kumandanım demeye alışmadığından beyim derdi. Askerlerin çoğu da onun gibiydi. Savaştan, çatışmadan kaçınmazlardı ama asla Ragıp Bey'in istediği gibi bir asker olamazlar, hep üniforma giymiş bir köylü olarak kalırlardı. Ragıp Bey 2 saat uyuduktan sonra uyandı. Çavuşu uyumaya gönderip askeri dolaşmaya çıktı. Nöbetçilerin dışındakiler kayaların ardına sinip uyumuşlardı. Uyurken kaba köylü yüzlerine çocuksu bir masumiyet yerleşiyordu. Ertesi gün insanları öldürecek ya da ölüme gidecek birilerine hiç benzemiyorlardı. Aralarında sayıklayanlar vardı. Bazıları irkilerek uyanıp sonra yeniden uykuya dalıyordu. Sabaha karşı takviye kuvvetler geldi. Ragıp Bey yeni askerlerle güneş doğmadan önce Bulgar komitacıları tam bir kuşatmanın içine almış, onların sızabileceği bir boşluk bırakmamıştı. Güneş dağları bakır kızılı bir ateşle yakarak doğarken Ragıp Bey komitacıların komutanına seslendi. Hey, Uzunov, teslim olun. Sarıldın, çıkışın yok. Bulgarca bir küfür, ardından Bulgarca emirler duydu ve bir yaylım ateşi boşaldı üstlerine doğru. Ateş kesildiğinde Ragıp Bey yeniden seslendi. Kaptan, teslim ol. Kısmetin bu kadarmış. Bari yanındakileri yakma. Cevap gene Bulgarca bir küfürle yaylım ateşi oldu. 2 saat kadar çatıştıktan sonra güneş dağların tepelerinde yükseldiğinde Bulgarlar tamamen kuşatmaya düştüklerini, kurtulamayacaklarını anlamışlardı. Ateşi kestiler. Ragıp Bey Bulgarca konuşmalar duyuyor, sesini çıkarmadan teslim olmalarını bekliyordu. Yarım saat sonra bir cayırtı duyuldu. 40 mavzer aynı anda patlıyordu. Askerler hemen silahlarını doğrultup ateş etmeye hazırlandılar ama üstlerine hiç mermi gelmediğini o sırada fark ettiler. Ragıp Bey de ne olduğunu anlamamış, tabancası elinde bekliyordu. Cayırtı başladığı gibi aniden kesildi. Son 2 el silah sesi daha duyuldu, sonra dağlar sessizliğe gömüldü. Arıların vızıltısından başka hiçbir şey duyulmaz oldu. Çavuş yavaşça, ''Ne oldu beyim?'' dedi. ''Bilmiyorum ama bir tuzak olabilir. 2 asker gönder bakalım. Çok dikkatli, sürünerek gitsinler. Biz onları buradan koruruz.'' 2 askerin kayalıkların arasından sürünerek ilerlediklerini görüyordu Ragıp Bey. Her an silahların patlamasını ve askerlerin defalarca gördüğü gibi oldukları yerde yandım diye bağırarak kıvrılmalarını bekledi ama silahlar patlamadı. Askerler Bulgarların mevzilerine ulaştıktan sonra birden ayağa kalktılar, elleriyle gelin işareti yaptılar. Ragıp Bey, Bulgarların siper aldıkları kayalıkların ardına dolandığında şaşkınlıkla durdu. 40 komitacı, uzun saçları, kıvırcık sakalları, göğüslerinde çapraz fişeklikleri, başlarında kalpakları, bellerinde nagantlarıyla, çok sevdikleri kamaları, ellerinde mavzerleriyle kanlı bir tepe gibi üst üste yığılmışlardı. Altlarındaki kayalıklar kıpkızıl kana kesmişti. Kurtulamayacaklarını anlayınca teslim olmak yerine birbirlerini vurarak öldürmüşlerdi. Uzunof'un adamlarının palalarla parçaladığı köy imamlarını, öldürdükleri hamile kadınları, yaktıkları köyleri görmüştü. Bütün subaylar gibi nefret ederdi onlardan. Şimdi bu yaptıklarını görünce öfkeden deliye dönmüştü. Ölüm karşısında gösterilen cesarete saygı duymak onun mesleğinin bir parçasıydı ve bu adamların ölümü karşısında ister istemez duyduğu saygı hiddetlendiriyordu onu. Askerler bir suç işlemiş gibi bağırdı. Gömün bunları. Şaşı Çavuş emri anlamadı. Leşlerini köy meydanına sürüklemeyecek miyiz? Öldürdükleri komitacıların cesetlerini ibret alem için götürüp köy meydanlarına atmak adettendi ama Ragıp Bey Çavuş'a vuracakmış gibi yaklaşıp bir daha bağırdı. Gömün dedim. Kaç kere söyleteceksin be herif? Güneşin altında hiç konuşmadan gömdüler 40 adamın cesedini. Sonra üstlerine toprak atıp mezarı kapattılar. Dönüşte zafer kazanmalarına rağmen neşeli bir türkü yükselmedi yürüyüş kolundan. Aralarından biri bir ara bir yanık hava söyledi. Öbürleri hiç katılmadan onu dinledi. O akşam yol üstündeki bir köyde konaklayıp ertesi gün Selanik'e vardılar. Ragıp Bey bir aydan beri ilk kez çizmelerini ayağından çıkarıp yumuşak bir yatakta yattı. Ertesi gün raporunu verdikten, karargâhtaki işlerini bitirdikten sonra akşamleyin şehre inip Alatini Tuğla Fabrikası'nın arkasındaki küçük eve gitti. Cemiyetin önde gelen üyeleri her zamanki gibi toplanmışlar, ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Ragıp Bey'i karşılayıp son çarpışmanın tafsilatını bir de ondan dinlemek istediler. Birbirlerini mi öldürdüler hakikaten diye sordular. Ragıp Bey olayı kısaca anlattı. O akşam orada olanlar, gözü pekliyle ünlü yüzbaşı Enver Bey, Hakkı Bey, baba yani görünüşüyle subaylarda saygı uyandıran çok az sivilden biri olan Talat Bey, Reşit Paşazade Hüseyin Hikmet Bey, zekası ve hırsıyla tanınan sarışın, ince sesli Mustafa Kemal Bey olanları dinledikten sonra bir zaman sustular. Sonra yeniden neler yapılması gerektiğine dair konuşmaya başladılar. Yüzbaşı Hakkı Bey her zamanki deli dolu haliyle bir teklif attı ortaya. Biz de Anadolu'da bu Bulgar komitacılar gibi çeteler kurup halkı ayaklandıralım. İhtilali Anadolu'da yapalım. Enver Bey her hareketi desteklemeye hazır haliyle bu tekliften yana çıktı. İyi bir fikir bence. Biz bunu Anadolu'da komitacılardan daha iyi beceririz. Talat Bey ile Hüseyin Hikmet Bey bunun olamayacağını söylediler. Mustafa Kemal Bey hiç kimsenin aklına gelmeyen başka bir fikir söyledi. Avusturya, Macaristan, Rusya, İngiltere, bunların hepsi Hristiyan halkın yaşadığı toprakları Osmanlı'dan koparmaya çalışıyor. Osmanlı'yı bunlara kırdıracağımıza, biz Türklerin olduğu bölgeleri, Anadolu'yu, Trakya'yı, Musul'ü, Kerkük'ü alalım, gerisini bırakalım. Bunu duyunca odadakiler bir ölüm haberi almış gibi donuklaşıp sustular. Subaylar için toprak vermek ihaneti vataniye demekti ve böyle bir şeyi değil tartışmak, düşünmek bile imkansızdı. Hakkı Bey sapsarı kesilen yüzüyle döndü. İmparatorluğu bize mi parçalatacaksın Mustafa Kemal Bey? Hüseyin Hikmet Bey araya girdi. Bence biz de o hürriyet istediğimize göre hürriyet isteyen diğer Osmanlı tebaasıyla, Bulgarlarla, Sırplarla, Arnavutlarla, Ermenilerle, Araplarla görüşelim, meseleye ortak bir hal yolu arayalım. Ragıp Bey, Hasan Efendi'den sözünü çok duyduğu Mehpare Hanım'ın kocasını ilk defa görüyordu. Bir yandan söylediklerini dinlerken, bir yandan da güzel orospunun kocasının yüzünü seyrediyor, onun hakkında neler bildiğimi bilmiyor diye düşünüyor, kaderin bu garip oyununa şaşıyordu. Gece yarısına doğru ayrıldıklarında hiçbir konuda anlaşamamışlardı. Hepsi hürriyet istiyor, hepsi bir şeyler yapılması gerektiği fikrine inanıyorlardı ama kimse herkesin mutabık olduğu bir çare bulamıyordu. Evden tek tek ayrılırlarken Mustafa Necip Bey, Ragıp Bey'in yanına geldi. Biz beraber çıkıp biraz yürüyelim, dedi. Siyah pelerinlerini omuzlarına atıp birlikte çıktılar. İçerisinin havasızlığından sonra dışarısı serin ve ferahtı. Arnavut kaldırımı döşeli sokaklardan ağır ağır arada bir kendileriyle karşılaşıp selam veren devriyelerden başka kimseye rastlamadan yürüdüler.